Ayrım 4, sayfa 55. 3. bölüm, Bolu yollarında. Tabiat kış uykusundan tamamen uyanmış, bahar bütün ihtişamıyla yeryüzünü güzelliklere boğmuştu. Dağlar, ovalar, tarlalar zümrüt gibi bir yeşilliğe bürünmüş, bu yeşil örtü arasında erimiş olan karın rengini hatırlatmak istercesine bembeyaz papatyalar öbek öbek etrafı kaplamıştı. Sabahın erken saatlerinde Ankara'dan yola çıkan Haydar Ağa'nın otobüsü bozuk yollarda yalpalayarak sallana sallana yol almaya çalışıyordu. Haftada sadece bir gün Ankara-Bolu arasındaki ulaşımı sağlayan yegane araç olan kamyondan bozma otobüs, yoldaki çukurlara girip çıktıkça yolcular hop oturup hop kalkıyorlardı. Otobüsün ahşap karoserinin çıkardığı gıcırtılar, fitillenmemiş camların şangırtısı, motorun gürültüsüne eklendikçe her biri başka bir telden çalan, bozuk bir orkestradan çıkan acayip bir müzik gibi yolcuların kulaklarını tırmalıyor, dışarıdaki tadına doyulmayan tabii güzelliklerle bir çelişki oluşturuyordu. 32 kişilik otobüsün bu seferinde sıradan yolcuların yanı sıra farklı oldukları her hallerinden belli insanlar da göze çarpıyordu. Ertesi gün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden başlayacak olan Neşet Naci Arzan davasının duruşmasını takip etmek için gelen Ulus Gazetesi muhabirleri Kemal Baloğlu, Gazanfer ve daha önemlisi Reşit'in annesi Kamuran Hanım da otobüste bulunuyorlardı. Otobüs Ankara'dan ayrılalı bir hayli olmuştu. Kızılcahamam'a varmak üzereydi. Gazetecilerden biri yanında oturan Kamuran Hanım'a, "Bakınız buraya karga sekmez derler, çok virajlı ve tehlikeli bir yoldur," dedi. Gerçekten de bir patikadan farksız olan ana yol 90 derecelik virajlarla aşağıya doğru uzanıp gidiyordu. İki arabanın zor sığdığı bu yolda karşıdan gelen bir kamyon otobüsü sıyırırcasına geçerken herkesin yüreği ağzına gelmişti. Bereket yoğun trafik olmadığından böyle durumlarla fazla karşılaşılmıyordu. Herkesin elleri yüreklerinde geçtikleri karga sekmezden sonra iki tarafı çam ağaçlarıyla kaplı Kızılcahamam'a varınca yürekleri ferahladı. Ancak otobüs yolcuları yine de rahat değillerdi. Otobüsün kanepe şeklinde sıralanmış oturacak yerleri çok dar olduğu için yolcular balık istifi gibi üst üste yığılmış şekilde hiç kıpırdamadan oturuyorlardı. Bırakın asfaltı, stabilize bile olmayan şose yolda bir kasise girmeden veya bir hendek atlamadan bir kilometre bile ilerlemek mümkün değildi. Bu bozuk yolun sebep olduğu sarsıntılar yolcuların içini dışına çıkarıyordu. Otobüsün camından çamların arasında hala erimemiş öbek öbek kar yığınlarını seyreden Kamuran Hanım'ın düşünceleri geçmişe dalıyor, hayalinde acı tatlı bir sürü anı canlanıyordu. Daha Reşit'e hamileyken kocası şehit düşmüş ve genç yaşta dul kalmıştı. İkinci evliliğinden de bir kız çocuğu dünyaya getirmiş olmasına rağmen mutlu olamamış, kocasından ayrılmıştı. Bu kadar sıkıntılı ve mutsuz bir ömür geçirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de karşısına biricik oğlunun derdi çıkmıştı. Yanında oturanlardan birinin Bolu'ya yaklaştık demesi üzerine Kamuran Hanım hayallerinden uyanıp etrafındaki yemyeşil çam ormanlarını görünce içine bir ferahlık geldi. Aşağı yukarı aynı saatlerde Ankara'dan hareket eden bir taksi de aynı yollardan kıvrıla kıvrıla tozu dumana katarak Bolu'ya doğru yol alıyordu. O arabada da bir başka anne vardı, Haşmet Orbay'ın annesi Mediha Orbay. Kaderin cilvesi olarak her iki anne de aynı amaç uğruna aynı istikamette yol alıyorlardı. İkisi de oğullarını kurtarmak için Bolu'ya sanki bir meydan savaşı vermeye gidiyorlardı. Taksideki anne otobüstekine göre daha konforlu bir şekilde seyahat ediyordu. Ancak Reşit'in annesi Ankara Mahkemesi'nin kararının bozulması ve davanın Bolu'ya nakledilmesi sebebiyle biraz daha huzurlu ve rahattı. Sanık avukatları mahkemede mücadele verirken sanık anneleri de dışarıda mücadele vereceklerdi. Taksideki ikinci yolcu, nişanlısı Haşmet'i kurtarmak için savaşa girmeye hazırlanan Müşerref'ti. Kaderin başka bir cilvesi, Haşmet dolayısıyla birbirine düşman kesilmiş iki kadını, şimdi müttefik olarak aynı safta savaşmaya sevk etmişti. Otomobildeki üçüncü yolcu ise Haşmet Orbay'ın yeni avukatı Feridun Söğütlügil idi. Söğütlügil, orduda muvazzaf binbaşı rütbesinde bir hakim subay iken bu davayı üstlenmek için avukatlığa soyunmuş, Altemur Kılıç'ın kayınpederi olan amiri Albay Vahit Esirgemez'in "Oğlum bu karışık bir iş, başını derde sokacaksın" şeklindeki uyarısına rağmen Haşmet Orbay'ı savunmaya karar vermişti. İkbal görmüş saraylarda, köşklerde yaşamış ve halen de Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın eşi olan Mediha Hanım, "Böyle dar ve tozlu yollarda benim ne işim var?" diye düşünüyor ve geçmiş hayatı acısı tatlısıyla sinema filmi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Günün üzüntüsünden olacak geçmiş zamanı hayal ederken mutlu günlerinden daha çok sıkıntılı, acı günlerini hatırlıyordu. Balkanlarda geçen çocukluk ve gençlik yıllarını, Adana valisi Cevdet Tahir'le olan ilk evliliğini, bu evlilikten olan oğlu Orhan'ı düşündü. Vali esasında çok iyi bir insandı, ancak kendisine göre değildi. O Medya Hanım'ın heyecanlarına, coşkularına ve beklentilerine cevap verebilecek özelliklere sahip değildi. Bütün bu iyi ve kötü anılarının içinde 1918 yılının 8 Kasım'ını 9'una bağlayan gece hiç hatırından çıkmıyordu. O gece sise benzeyen sinsi bir yağmurun altında Kuruçeşme'deki ağabeyi Enver Paşa'nın yalısı önündeki rıhtımda 9 kişi bekliyordu. Bunlardan 3'ü İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 3 kudretli paşası olan Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa'ydı. Hepsinin de ellerinde bavulları vardı. Aralarındaki tek kadın ise Medya Hanım'dı. Paşalar hareketlerinin gizli kalabilmesi için valizlerini uşaklara taşıtmamışlar, bizzat kendileri getirmişlerdi. Enver Paşa Kuruçeşme sırtlarındaki orman içinde bulunan köşkünden ayrılırken, onu uğurlamak üzere rıhtıma kadar gelmeye gücü yetmeyen karısı Naciye Sultan'a ve bir yaşındaki kızı Mah Beyker'e köşkle veda etmişti. Kız kardeşi Medya Hanım ise son saniyeye kadar paşanın yanından ayrılmamıştı. Enver Paşa ile 7 arkadaşını taşıyan motor uzakta bir silüet halinde duran Alman denizaltısına varıncaya kadar yaşlı gözlerle motoru takip etmiş ve gözden kaybolduklarında hıçkırıklarla dönmüş Naciye Sultan'ın boynuna sarılmıştı. Bu Medya Hanım'ın paşayı son görüşü olmuş, ondan sonra onun Rusya'daki, Azerbaycan'daki, Orta Asya'daki maceralarını heyecanla takip etmiş, neticede ağabeyinin Tacikistan'da 25 atlı müfrezesiyle Bolşevik mitralyözlerinin üzerine kılıcını çekerek hücum etmesi esnasında şehit olduğu acı haberini almıştı. Bu sırada yanlarından tozu dumana katarak arabaya sürtünür gibi geçen bir kamyon Medya Hanım'ı hüzünlü anılarından ayırdı. Motorun gürültüsü bozuk yolların sarsıntısına ilaveten şimdi başka bir sıkıntı da başlamıştı. Geçilen yollar daha önce yağmış olan yağmur dolayısıyla ıslaktı. Halbuki yolun bu bölümüne yağmur düşmemiş bulunduğundan önden giden veya karşıdan gelen araçların kaldırdığı toz bulutu olduğu gibi taksinin içine doluyor, yolcuların boğazını tıkıyordu. Otobüs gerçekten insana azap veren azap deresini geçtikten sonra nihayet Gerede'ye gelebilmişti. Burada benzin almak, yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak ve öğle yemeği için yarım saat mola verildi. Cendereden kurtulmuş gibi otobüsten inen yolcular toza bulanmış üstlerini başlarını silkeleyerek boğazlarına dolan tozu temizlemek için çeşmelere koşuştular. O devirde benzin istasyonları ve pompaları bulunmadığı için otobüste bulunan yedek bir teneke benzin depoya boşaltılınca etrafı bir benzin kokusu kaplayıverdi. Acıkmış olan yolcular da otobüs yazıhanesinin karşısındaki üstü muşambalarla kaplı masaların bulunduğu bir aşçı dükkanında tas kebabı, kuru fasulye, pilav ve yoğurttan ibaret menü ile karınlarını doyurdular. Bazı yolcular ise yandaki kahvehanede çaylarını içtikten sonra otobüse döndüler ve zorlu yolculuk tekrar başladı. Otobüste sabırsızlanan bir yolcu Bolu'ya kaç saat sonra varabileceklerini sorunca otobüs şoförü Haydar Ağa gayet rahat ve kendinden emin bir şekilde "Allah'tan bir şey olmazsa hava kararmadan varırız" dedi. Aynı sabah Arifiye'den Bolu'ya gitmek üzere Emniyet Otobüs İşletmesi'ne ait başka bir otobüs daha kalkmıştı. Bu otobüs Ankara otobüsüne nazaran biraz daha konforluydu. Hiç değilse oturacak yerleri kanepe değil koltuk şeklindeydi ve camları şangırdamıyordu. Üstelik hiç durmadan çalan bir radyosu bile vardı. Bu otobüste de alışılagelmiş yolcuların dışında giyim ve kuşamlarıyla farklı oldukları hemen göze batan insanlar vardı. Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı, Yeni Sabah gazetesinden Yalçı Duraz, Tasvir'den Kadri Kayabal, Vatan'dan Rıfat Ekinci, Büyük Doğu Mecmuası'ndan Ferdi Öner ön koltuklarda etrafı kolaçan ediyorlardı. Bu otobüste de yolculuk şartları Ankara otobüsünden farklı değildi. Dolambaçlı daracık bozuk yollar, insanın boğazında düğümlenen toz bulutları, yolcuların içini dışına çıkaran sarsıntılar ayrıydı. Yalnız İstanbul yolcuları diğerlerinden biraz daha şanslıydı. Çünkü bunlar İstanbul'dan Arifiye'ye kadar nispeten rahat bir şekilde trenle gelmişlerdi. Bu yolcularda Düzce'de yemek molası verildikten sonra yolculuğun en zorlu bölümüne başlamışlardı. Bolu Dağı'nı tırmanmak tam bir saatlerini almıştı. Otobüs bazı virajları alabilmek için manevra yapmak zorunda kalıyor, bazı dik yokuşları tırmanırken birinci viteste bile zorlanıyordu. Araçlar dar virajlarda birbirlerine yol vermek zorunda kalıyorlardı. İstanbul otobüsü Bolu'ya daha önce gelmişti. Otobüs belediye meydanında durur durmaz yolcular eşyalarını bile almadan belediye oteline koşuştular. Çünkü Bolu'da kalınabilecek tek otel belediye oteliydi. Belediye binasının Süreyya Oteli pek kalınacak gibi değildi. Bunların dışında Beyazıt Camii yönünde Çukurhan, Hacı Dehrihan gibi konaklama yerleri vardı. Ama mecbur olunmadıkça bunlar şehir yaşamına alışık kimselerin beğeneceği yerler değildi. Bu bakımdan İstanbul'dan gelen yolcular belediye otelinin odalarını bir anda paylaşıverdiler. Alacakaranlık çöktüğü sırada Ankara otobüsü de Bolu'ya girdi. İki yanında tek katlı ahşap evleri sıralandı, Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarda, yokuş aşağı inen otobüs acı bir frenle belediye meydanında durdu. Belediye otelinde yer kalmadığını anlayan yolcular Süreyya Oteli'ne gitmek zorunda kaldılar. Ancak Kamuran Hanım kendisini Bolu'ya getiren otobüsün sahibi ve şoförü Haydar Ağa'nın evinde misafir edildi. Taksiyle gelen Medya Hanım, Müşerref ve Feridun Söğütlügil ise orman işletmesine ait lojmanlara yerleştiler. Bütün gün süren yorucu yolculuktan sonra kendilerini ikişer üçer kişilik odalara atan insanlar, boğazlarına, burunlarına kadar dolan tozları olabildiğince temizledikten sonra soluğu belediye otelinin altındaki Kemal Gökçesu'nun işlettiği Uğur Lokantası ile Şükrü Usta'nın Lezzet Lokantası'nda aldılar. Seçkin misafirlerin geleceğini tahmin eden lokantacılar o gün menülerini zenginleştirmişler, kuru fasulye, pilav, çorba, ıspanak gibi günlük yemeklerin yanına tas kebap, mudurna helvası gibi özel çeşitler eklemişlerdi. O tarihlerde mevsim dolayısıyla patlıcan, taze fasulye, domates, salatalık gibi sebzelerin bulunması imkansızdı. Salata yerine ise müşterilere kıştan kalma turşu, taze soğan ve yoğurt ikram ediliyordu. Yemekten sonra bazı yolcular Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış olan tarihi tabaklar hamamına koştular. Bir kısmı ise lokantanın yanındaki kahvehanede çay ve kahve içmeyi tercih ettiler. Bolu halkı bir anda şehirlerini dolduran bu misafirlerini merakla seyrediyordu. Yorgun ve bitkin düşmüş olan bütün yolcular dinlenmek ve bir an evvel uyumak için erkenden odalarına çekildiler. Ancak odalarda onları nahoş bir sürpriz bekliyordu. Işıklar sönüp herkes yorganını başının üstüne çektikten sonra daha uyumaya fırsat bulamadan acı acı kaşınmaya başladılar. Yol boyunca toz ve sarsıntıdan harap olmuş, gözlerinden uyku akan gazeteciler, avukatlar şimdi de tahta kurları ile bir savaşa girişmişlerdi. Geç vakitlere kadar süren bu savaştan bitkin düşen yolcular sabaha karşı ancak gözlerini kapatabilmişlerdi. Yargıtay kararı ile Bolu'ya nakledilen Doktor Neşet Naci Arzan'ın öldürülmesi davasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmadan önce adliye önüne büyük bir kalabalık yığılmıştı. Herkes içeri girip davayı izleyebilmek ve sanıkları görebilmek için birbiriyle itişip kakışıyordu. Ancak bu kadar insanı mahkeme salonunun alması mümkün değildi. Bu bakımdan valilik daha önce tertibat almış, polis ve jandarma ile adliyeyi kordon altına aldırmıştı. Saat 10.30'da her iki sanık da jandarmalar arasında salona getirildiler. İkisi de lacivert elbise giymişti. Reşit Mercan'ın sakin ve rahat görülmesine karşın Haşmet Orbay heyecanlı ve endişeliydi. Hakimler heyeti Mustafa Pekiner'in başkanlığında Behçet Baran ve Cevat Selçuk'tan oluşmuştu. İddia makamında ise savcı Zahit Tor vardı. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce duruşmaya gelmemişti. Doktorun veresesini avukat Rauf Taner temsil ediyordu. Savunmada ise Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil ile Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı yerlerini almışlardı. Dinleyiciler arasında Reşit'in annesi Kamuran Hanım göze çarpıyor, bir gün önce Bolu'ya gelmiş bulunan Haşmet Orbay'ın annesi ve nişanlısı Müşerref ise görünmüyorlardı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bir saat süren bozma kararının okunmasından sonra Yargıtay Genel Kurulu kararı da okundu ve savcının bu kararlara uyulmasını talep etmesi üzerine mahkeme de talep doğrultusunda kararını verdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Pekiner Reşit'e sordu. Tahkikatın genişletilmesi hakkında bir talebin var mı? Reşit ayağa kalkarak heyecanla ve yüksek sesle bağırdı. Var efendim. Artık hakikatler karanlıktan sıyrılmalıdır. Artık her şeyi olduğu gibi söyleyeceğim. Ankara savcısı Kemal Bora beni gece saat 4'lere kadar küçük bir odaya hapsetti. Bu tecrit 4 gün 4 gece sürdü. Beni uykusuz ve aç bıraktı. Doktor Neşet Naci'yi ben öldürmedim. Bunu şahitlerimle de ispat edeceğim. Salonda hayret nidaları ve uğultuları başlamıştı. Başkan gürültüyü bastırdıktan sonra tekrar sordu. Peki kim öldürdü? Kimin öldürdüğünü bilmiyorum fakat bu hadisenin anlaşılması, hak ve hakikatin meydana çıkması için açık konuşmam lazım. Reşit artık Haşmet'i korumanın bir manası kalmadığını anlamıştı. Bu yüzden size her şeyi olduğu gibi anlatacağım dedi ve Haşmet'le nasıl tanıştıklarını, onun evinde niçin kaldığını, babasının izin vermemesine rağmen Haşmet'in resmi arabayı alarak devirdiğini ve Erzurum'dan kaçarak Uludağ'a gittiğini, ailesiyle arasının bu yüzden ve müşerref sebebiyle açık olduğunu, bütün bunları Haşmet'in kendisine söylediğini uzun uzun anlattı. Başkan tekrar sordu. Haşmet'in evinde ne kadar kaldın? 8 ay kadar. Bu müddet zarfında Haşmet'le çok samimiydik. Fakat kendisinin istikrarsız halleri ve çok garip fikirleri vardı. Günlerce nazariyelerini okudu, Einstein'ı bir başka gün bu herif cahilin biri diye karaladığını gördüm. Hatta sadist bir adam olduğunu anladım. Bakır tellerle elektrik akımı vererek fare ve kedileri öldürüyor ve bundan zevk alıyordu. Reşit bunları anlatırken Haşmet devamlı gülüyor ve salondaki dinleyicileri inceliyordu. Reşit Mercan konuşmasına devam etti. Bir müddet sonra babasının teftişte, annesinin de İstanbul'da bulunduğu bir gün beni Dikmen'deki ailesinin evine götürdü. Babasının odasındaki üzerinde Kazım Orbay yazılı tabancayı bana göstererek, ''Bu tabancayı alacağım, bazı kararlarım var.'' dedi. Ben kendisini güçlükle tabancayı almaktan vazgeçirdim ve kendisiyle münasebetimi kestim. İşe girebilmek için bir ikametgaha ihtiyacım vardı. Şimdi salonda bulunan Ulus gazetesi muhabirlerinden Gazanfer'in evinde kalmaya başladım. Birkaç gün sonra beni evine davet etti ve artık istikrarlı davranacağını, babasının kendisinden dürüstlük beklediğini söyledi. Zaten ben de kendisine nasihatlerle dolu birçok mektup yazmıştım. Ankara savcısı bunları ele geçirmiş ama dosyaya koymamış. Şimdi burada da yok. O gün Haşmet birden yine değişti ve ''Reşit, bir çift lastik eldiven aldım. Bu eldivenleri giyince parmak izi bırakmayacağım.'' dedi. Ben şaşırmıştım. Bunu ancak kasa hırsızları söyleyebilirdi. Ankara savcısı bu eldivenleri de mahkemeye göndermedi. Bir başka gün birlikte Hergele meydanındaki bir kahveye girip oturduk. Orada yanımıza eski eşyalar satan eskiciler geldiler. Onlara bir tabanca almak istediğini söyledi. Ben kendisine tabancayı ne yapacaksın diye sorduğumda sana sonra anlatırım dedi. Getirilen tabancayı 200 liraya alıp çantasına koydu. Oradan yürüyerek Haşmet'in çalıştığı belediyenin önüne geldik ve ben ondan ayrılarak Ulus istikametine doğru devam ettim. Hakim tekrar sordu. Peki sen o gün Haşmet'le beraber Yeşil Fıçı birhanesine gitmedin mi? Hayır gitmedim. Ben o günlerde bağırsak iltihabından muzdarip olduğum için zaten içki içemezdim. Doktor Neşet Naci'nin bana verdiği reçetedeki ilaç da bu hastalığım içindi. Haşmet'in aldığı tabancanın bizde kılıfı vardı. Bu kılıf da mahkemeye getirilmedi. Haşmet onu belediyede çalıştığı odasındaki duvarda asılı bir tablonun arkasına saklamış. O halde sen nereye gittin? Ben başka tarafa gittim. İsim ve adreslerini vereceğim şahitlerle bunu ispat edeceğim. Kimdir o şahitler? Bilahare söyleyeceğim. Şimdi niye söylemiyorsun? Reşit bir an tereddüt ettikten sonra cevap verdi. Tehdit edilebilirler. Savcıya gizlice bildireceğim. Mahkemede söyleyemem. O gece Haşmet'in evine döndüğümde evin lambaları yanıyordu. İçeri girince Haşmet heyecanlandı ve intihar edecektim, vazgeçtim. Babamın ismini kirletmiş oldum dedi ve Neşet Naci'nin muayenehanesindeki olayı olduğu gibi bana anlattı. Ve şapka ile reçeteyi bilhassa orada bırakarak şüpheleri benim üzerime çevirdiğini söyledi. Niçin böyle yaptığını sorduğumda, sana itimat ediyorum, beni ancak sen kurtarabilirsin. Bunun karşılığını fazlasıyla göreceksin. Seni tamamen himayeme alıyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine korkuyla oradan ayrıldım ve geceyi önce tespit edilmiş olan evde geçirdim. Hangi ev bu? Foto Cemal apartmanında, Rukiye namı diğer Nefiye'nin evinde. Mahkeme başkanı heyecanla sordu. Demek Doktor Neşet Naci'yi Haşmet öldürdü. Bütün dinleyiciler nefeslerini kesmişler, Reşit'in cevabını bekliyorlardı. Salonda çıt çıkmıyordu, nihayet bu sessizliği Reşit'in kararlı sesi bozdu. Evet, Haşmet öldürdü. Biraz evvelki sessiz salon birden hareketlendi. Öyle bir uğultu başladı ki başkan dinleyicileri uyarmak zorunda kaldı ve Reşit'i sorgulamaya devam etti. Ve bunu sana yüklemek için şapkası ile reçeteleri oraya bıraktı. Evet efendim. Evvelce bunların için söylemediniz. Öyle icap etti. Belediyenin önünde Haşmet'ten ayrıldıktan sonra Ulus'a doğru gidip bir arkadaşınızla yemek yediğinizi söylüyorsun. Kimdir bu arkadaşın? Şefik Oğuz Tuna'dır. Reşit'in sorgusu bittikten sonra başkan Haşmet'e döndü. Reşit'in söylediklerini duydun. Ne diyorsun bunlara? Bak Doktor Naci'yi sen öldürmüşsün. Haşmet gözlüklerini düzelterek yavaş yavaş ayağa kalktı. Reşit ile kendi anlattığı şekilde karşılaştık. Ancak diğer söyledikleri tamamen yalandır. Ona yardımcı oldum ve tercümanlığa yerleştirdim. Otomobil meselesinde babam haklıydı. Ancak onunla aramız açık değildi. Ben Neşet Naci'nin evine gitmedim ve onu öldürmedim. Ben o gün belediyede vazifemin başındaydım. Tabanca kılıfının evimde ve çantamda bulunmasını doğru bulmadığım için onu Reşit'in söylediği gibi tablonun arkasına sakladım. Ben şapkayı ve reçeteyi doktorun evine bırakmadım. Saat 12'yi geçtiği için duruşma öğleden sonraya bırakılmıştı. Celse tekrar açıldığı zaman başkan Haşmet'e niçin babasından ayrı yaşadığını sordu. Nişanlanmak ve müstakil bir ev kurmak istiyordum. Ben 5 seneden beri nişanlıyım ve 29 Ekim'de evlenecektik. Hatta kağıtlarımız hazırlanmış ve askıya bile çıkmıştı. Reşit'i bir hafta önce evden niçin çıkardın? Bunun sebebi vardı. Müşerref eve nezaret ediyordu. Reşit işsiz olduğu için Müşerref evdeyken vakitli vakitsiz eve geliyordu. Bundan da Müşerref hoşlanmıyordu. Ayrıca eve kadın da getiriyordu. Bunun üzerine Reşit söz aldı. 5 sene önce nişanlanması yalan. 1 sene önce nişanlanmıştı. Bu nişan da babasının muhalefetine rağmen yapılmış, bu sebepten Haşmet'in ailesi ile arası açılmıştı. Babası onu tanınmış bir ailenin kızıyla evlendirmek istiyordu. Haşmet'in halası ölmeden önce 30 bin liralık eşya ve mücevheratını Haşmet'e bırakmıştı. Eşyalar kendisine verilmişti. Ancak mücevherler evlendiği zaman verilecekti. Haşmet bunları alabilmek için nişanlanmıştı. Hatta babası bu evlenmeye mani olabilmek için askerlik çağına gelen oğlunu bizzat kendisi askerlik şubesine ihbar etmişti. Kadın meselesine gelince, bu bir Macar kadınıydı. Bir pazar günü Haşmet'in ricası üzerine eğlenmek için getirmiştim. Mahkeme başkanı Reşit'e sordu. Doktor odadan kaçarken dur gitme uyuşabiliriz demişsin. Uyuşulacak şey neydi? Hayır, böyle bir şey varit değildir. Bugünden itibaren sizin de takdir buyuracağınız gibi muhakemenin seyri değişmiştir. Şimdiye kadar tarafımdan söylenmiş olan bütün sözler Haşmet'in suçunu üzerime almak için söylenmiştir. Duruşmaya müdahil olarak katılan, öldürülen Neşet Naci'nin eşinin ve çocuğunun avukatı Rauf Taner araya girerek Reşit'ten bu sözlerine açıklık getirmesini istedi. Peki Reşit bu ifşaatı niçin şimdiye kadar yapmamış? Çünkü Kemal Bora'ya itimadım kalmamıştı. Bütün delilleri yok ediyordu. Mesela Haşmet Koğuş'ta bir kriz anında 60 kadar mahkumun önünde bu doktor belki 1000 kişiyi öldürdüğü halde ona bir şey sorulmuyor da niçin ben bir doktor öldürünce soruluyor demiştir. Buna 60 mahkum ve hapishane müdürü şahittir. Haşmet'in bu sözlerini Tasvir gazetesi yazmıştı. Kemal Bora hapishaneye geldi, tahkikat yaptı. Şahitler bunu kendisine tekrarladılar. O buna rağmen gazetenin haberini tekzip etti ve Haşmet'i de aklını kaçırmış diye muayeneye sevk etti. Başkan tuzak sorularla Reşit'i sıkıştırmayı sürdürdü. Sen tabancayı sağ elinle mi yoksa sol elinle mi kullanırsın? Ben hayatımda elime tabanca almadım. Aynı soru ve muayeneye gidip gitmediği mahkeme başkanınca Haşmet'e de soruldu. Ben solak değilim, her şeyi sağ elimle yaparım. Numune hastanesine gittim. Savcı senin için hastaneye göndermek lüzumunu hissetti. Sayın Başkan, onu bana değil Kemal Bora'ya sorun. Beni önce hapishane doktoruna, sonra da Numune Hastanesi asabiye mütehassısı Şükrü Yusuf'a muayene ettirdi ve sinirlerimin sağlam olduğuna dair rapor aldı. Ben bu yüzden Kemal Bora ve cezaevi müdürü aleyhine dava açacağım. Celal yardımcının Haşmet'in herhangi bir sadist hareketine tanık olup olmadığının sorulmasını istemesiyle mahkeme başkanı ve Reşit arasındaki karşılıklı konuşmalar duruşma salonunda zaman zaman gülüşmelere neden oldu. Haşmet'in tanıdığı bütün kadınlar kendisinin sadist olduğuna şahitlik ederler. Çünkü tanıştığı kadınlar arasında hastaneye düşenler vardır. Kendisi hiçbir kadın bana dayanmıyor diye kaç defa söylemiştir. O kadınları döver, eziyet eder ve bundan zevk alırdı. Kadınlar kendisine niçin dayanamıyormuş? Sayın Başkan, bunu huzurunuzda söylemekten hicap duyarım. Hicap duymana gerek yok. Burada her şey açıkça konuşulur. Bunu size ancak özel olarak söyleyebilirim. Bu sözler üzerine başkan duruşmaya 5 dakika ara verdi. 3. celse açılınca Reşit'in Haşmet'e yazdığı 3 mektup okundu. Bunlardan birinde Reşit Haydarpaşa işini ihmal etme diyordu. Başkan bunun ne anlama geldiğini Reşit'ten açıklamasını istedi. Haşmet Erzurum'da lise bitirme imtihanına girmiş ve başaramamıştı. Bunun üzerine annesi Marif Vekili Hasan Ali Yücel'e başvurarak oğluna bir imtihan hakkı daha verilmesini sağlamıştı. Ben de kendisine bu imtihanı Haydarpaşa Lisesi'nde vermesini tavsiye etmiştim. Mektuptaki Haydarpaşa işinin mahiyeti budur. Savcı cinayet mahallinde keşif yapılarak bir kroki düzenlenmesini, görgü şahitlerinin celbini, Bolu'da bulunan Haşmet'in nişanlısı Müşerref ile Reşit Mercan'ın annesinin dinlenmesini istedi. O anda salonda bulunan Reşit'in annesi huzura alındı. Ayakta duramayacak bir haldeydi. Kadının bir sandalyeye oturması sağlandıktan sonra bildiklerini anlatması istendi. Kamran Hanım çok heyecanlı ve titrek bir sesle anlatmaya başladı. Ben hadise hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Olaydan 3 gün önce Taşköprü'den gelmiş bir ahbabımın evinde misafir olarak kaldığım sırada eve bir polis geldi. Reşit'in bilardo oynarken kavga ettiğini, beni karakola götüreceğini söyledi. Sonradan isminin Emin olduğunu öğrendiğim 2. şube müdürünün karşısına çıkarıldım. Uzun saçlı, sarı benizli, damalı ceketli bir adam Doktor Neşet Naci'yi öldürmüş. Bu adamı tanıyor musunuz, bu sizin oğlunuz mu diye sordular. O anda ben neye uğradığımı anlayamamıştım. Dizlerimin bağı çözüldü. Bir sandalyenin üzerine çöktüm. Sonra bana bir şapka göstererek bu şapka onun mu diye sordular. Hayır dedim çünkü Reşit hiç şapka giymezdi. O sırada bir polis memuru içeri girerek Reşit tabancasıyla birlikte teslim olmuş dedi. Kulaklarıma inanamamıştım. Ne söyleyeceğimi ne yapacağımı şaşırmıştım. O sırada Muzaffer adında biri telefonda Haşmet'le konuşuyordu. Ayize'yi elinden kaparak Haşmet Bey Reşit'e ne oldu diye sordum. O bana başka bir yerden telefon etmemi söyledi. 3 gün sonra Kemal Bora'nın yanına gittim ve avukat tutmak istediğimi söyledim. O buna lüzum olmadığını söyleyerek Reşit'i getirtti ve ona bak Reşit sen mert bir çocuksun, ifadeni değiştirmeyecek ve Haşmet'i de bu işe karıştırmayacaksın dedi. Ertesi gün Kemal Bora beni ve kızımı çağırdı. Kızımı 3,5 saat odasında alıkoydu. Ona ağabeyini kurtarmamız lazım. Eğer sen doktorla aranızda münasebet olduğunu ve Reşit'in bunu haber alarak cinayeti işlediğini söylersen kardeşini kurtarabilirsin demiş. Fakat kızım bu çirkin teklifi kabul etmedi. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra Kemal Bora bu defa Nazilli'de noter olan kardeşimin ayrıldığı eski karısı Lütfiye'yi makamına çağırarak ona benim doktorla münasebetim olduğunu ve bu sayede lüks hayat yaşadığımı, Reşit'in bu gayri meşru ilişkiyi haber alarak bu cinayeti işlediğini söylemesi için baskı yapmış. Fakat Lütfiye de bu teklifi reddetmiş. Muhterem hakimler, benim oğlum cinayet işleyecek bir yaratılışta değildir. Ben ona 6 aylık hamileyken babası büyük taarruzun yapıldığı 30 Ağustos'ta şehit düştü. Reşit babasız büyümenin devamlı ıstırabını çekmiştir. Bu bakımdan doktorun küçük oğluna da aynı ıstırabı çektirecek kadar vicdansız değildir. Ben oğlumu yüksek mahkemenizin adaletine emanet ediyorum. Daha önce Reşit'in sözleriyle kahkahaya boğulan duruşma salonunda Kamuran Hanım'ın bu içli ve hüzünlü konuşmasının ardından duygusal bir sessizlik hakim olmuştu. Vaktin gecikmiş olması dolayısıyla duruşma Haşmet Orbay'ın nişanlısı Müşerref'in dinlenmesi için ertesi sabaha bırakıldı. Duruşmaya son verilir verilmez gazeteciler İstanbul ve Ankara'ya haber yetiştirebilmek için postaneye koştular. Çünkü tek bir telefon hattı vardı ve bu yüzden saatlerce sıra bekleyebilirlerdi. Avukatlar ise otellerine dönmüşlerdi. Ancak Celal yardımcı doğru tabaklar hamamının yolunu tutmuştu. Üzerine çökmüş olan toz topraktan bir gün önce kurtulmuştu ama bu defa da yatağında kocaman bir bit bulunmuştu. Her ne kadar yatak çarşafları ve çamaşırları değiştirilmişse de Celal Bey'in içi bir türlü rahat edememişti. Akşam yemeğinden sonra başta belediye otelinin yanındaki olmak üzere şehirdeki bütün kahvehaneler tıklım tıklım dolmuştu. Geceleri dışarı çıkmak adeti olmayan Bolulular bile duruşmadan haber almak, yorumları dinlemek için soluğu dışarıda almışlardı. Herkes mahkemeyle ilgili fikir beyan ediyor, duruşmaya giremeyenler girenleri soru yağmuruna tutuyordu. Onlar da bilgiç bir eda ile soruları kendilerine göre cevaplandırıyor ve fikirlerini açıklıyorlardı. En çok konuşulan husus Reşit Mercan'ın ifade değiştirerek arkadaşı Haşmet'i cinayetle suçlamasıydı. Herkes gerçek katilin Reşit Mercan olduğu kanaatini taşırken böyle bir iddia şok etkisi yapmıştı. Halkı etkileyen ikinci husus ise Reşit'in annesinin güzelliği ve Reşit'e hamileyken kocasının 30 Ağustos'ta büyük taarruz sırasında şehit düştüğü ve oğlunun babasız dünyaya gelmiş olduğu yolundaki anlattıklarıydı. Bolu'da artık bu dava dışında ne demokratik rejime geçişten, ne gittikçe gelişen Demokrat Parti'den, ne yaklaşan belediye seçimlerinden, ne de Sovyet Rusya'nın Türkiye ile olan dostluk anlaşmasını bozarak Kars ve Ardahan'ı ve Boğazlar'da üs istemesinden söz eden vardı. Avukatlardan Feridun Söğütlügil ve Rahmi Çetinel Bolulu meslektaşları ile şehir kulübüne gitmişlerdi. Şehir ileri gelenlerinin ve bürokratlarının devam ettiği kulübe o akşam adliye mensuplarından kimse gelmemişti. Meraklı kulüp üyeleri bilgi alabilmek için misafir avukatları soru yağmuruna tutmuş olmalarına rağmen bir şey elde edememişlerdi. Avukatların açıklayacakları bilgilerin ileride müvekkilleri aleyhine bir delil teşkil edebileceği düşüncesiyle fazla konuşmadıkları akla gelse de aslında kendileri de işin iç yüzü hakkında fazla bir şey bilmiyorlardı. Dedikodular ve tahminler arasında gece ilerlemişti. Kim bilir cinayetin gizemi belki de yarın çözülecekti.